Günaydın, mutlu sabahlar. Ekonomide sabahla karşınızdayız. Ben Reyhan Baysan. Önümüzdeki bir saat boyunca yurt içinden ve yurt dışından önemli başlıkları aktaracağız. Bir son dakika gelişmesiyle programımıza başlıyoruz. Kripto varlıklar ödemelerde doğrudan veya dolaylı bir şekilde kullanılamayacak ve Merkez Bankası'nın ilgili yönetmeliği resmi gazetede yer aldı. Buna göre ödemelerde kripto paraların kullanılamayacağı ve bu varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacağı belirtildi. Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların kullanılacağı iş modelleri geliştiremeyecek ve buna ilişkin herhangi bir hizmet de sunamayacak. Ödeme ve elektronik para kuruluşları kripto varlıklara ilişkin alım, satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyecek. Kripto varlıkların kullanılmamasına dair yönetmelik 30 Nisan'da yürürlüğe girecek. Evet, resmi gazetede yayımlandı. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacağına ilişkin bilgi 30 Nisan itibariyle geçerli olacak. Son dakika gelişmesi olarak da ekranlarınızda yansıyor. Bunun ardından şöyle bir piyasalara bakarak başlayalım. Küresel çapta haftanın son gününe geldik artık ve nasıl bir seyir var diye baktığımız zaman Wall Street tarafında, Amerika tarafında aslında dün yeniden rekorlar tazelendi. S&P 500 ve Dow Jones'ta, ancak şu anda vadeliler olumsuz bir açılışa işaret ediyor. Bir dizi veriyi takip ettik. Birazdan onların detaylarına bakacağız ama şöyle bir diğer endekslere göz atarsak Avrupa tarafında karışık bir seyirle dünün kapandığını görüyoruz. Londra'da, Frankfurt'ta yükselişler hakimken Madrid'de geri çekilme olmuş gibi duruyor. Borsada ise %0.10'luk bir geri çekilmeyle gün tamamlandı ki önemli bir gündü. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından böyle bir tabloyla karşılaştık. 1407 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Az sonra detaylara bakacağız. Ama şöyle bir Orta Doğu borsalarına ve Asya Pasifik'e baktığımız zaman ise Katar'da dün itibariyle işte %2.77'lik artışla günün tamamlandığını görüyoruz. Suudi Arabistan'da da yine %1.42'lik yükselişler vardı. Bugün malum Cuma günü olduğu için tatilde borsalar. Asya Pasifik tarafında ise karışık bir seyir karşımıza çıkıyor. Şu an itibariyle Hindistan aşağı yönlü hareketlerini gözlemliyoruz orada. Çünkü Covid ile ilgili dün çok rekor bir seviye geldi. 200 bin kişiye vardı günlük vaka artışı ve Hindistan'daki vakalar yakından takip ediliyor. Diğer endekslerde ise işte Malezya, Endonezya'da düşük bir seyir dikkatleri çekerken Hong Kong, Japonya, onlarda yükseliş var. Şöyle bir dünya geneline baktığımız zaman aslında haftanın son gününde karışık bir tablo karşımıza çıkıyor. Bakalım peki içeride Borsa İstanbul'da nasıl detaylar vardı, beklentiler neye işaret etti? Hemen onları şöyle bir bakalım. 1.43 puanlık azalışla ve %0.10'luk geri çekilmeyle 1407 seviyesinden kapanış gerçekleştirilmiş oldu. Yükselişle başlamıştık güne, %0.23 oranında bir yükselişle başladıktan sonra gün içerisinde en yüksek 1418 seviyesi test edildi. En düşükse 1398 seviyesine doğru bir geri çekilme oldu. Bir önceki işte kapanışa göre de hafif bir düşüşle günü tamamladık. Bakalım son iş ve işlem gününde nasıl hareketlerle karşılaşacağız, bunu takip edeceğiz. Mali endekste %0.14'lük bir değer kazancı oldu. Bir önceki seansa kıyasladığımız zaman sanayi endeksinde %0.61, hizmetlerde de %0.44'lük değer kaybı gerçekleşti. Peki son bir haftalık performansta nasıl bir tablo vardı, ona da göz atalım. Borsa İstanbul BIST 100 endeksinin bir haftalık performansını getirdiğimiz zaman sıçrayış gerçekleşiyor, görüyoruz. 1375'li seviyelerden, yani 1300'lerden 1400'ün üzerine doğru bir hareketlenme gözlemleniyor. Ve işte şu anda da oradan yatay bir seyirle devam ettiğini görüyoruz. Son bir haftanın en yüksek seviyesi 1409 olarak karşımıza çıkmıştı. Peki burada beklentiler ne? Şimdi ona yer verelim. Apara yayınına katılan stratejist Yeliz Karabulut faiz kararı sonrasında Borsa İstanbul'un performansını değerlendirdi. 1400 seviyesine dikkat çekti Karabulut ve önümüzdeki dönemde bankacılık tarafından yükselişlerin olabileceğini belirtti.
Gün içerisinde aslında genel itibariyle bir pozitiflik vardı. Bankacılık endeksinde de olumlu anlamda bir yükseliş hareketinin olduğunu görmüştük. Gün sonuna doğru özellikle Merkez Bankası kararı sonrasında ise o yükseliş hareketinin birazcık törpülendiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi 1400 seviyesi önemli. Aşağıda benim gördüğüm kadarıyla 1390 seviyesi yükseliş için tutulması gereken nokta. Bu seviyenin üzerinde tutulması halinde, 1390 seviyesinin üzerinde tutulması halinde tekrardan yükseliş hareketinden bahsedebiliriz. Fakat teknik itibariyle değerlendirirsek hem sanayi tarafını hem bankacılık tarafında sanki bir tepki alımı olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum bankacılık tarafında. Orada da gerçek manada bir yükseliş hareketinin görülmesi için 1160 seviyesi üzerinde bir yükseliş hareketinin görülmesi gerekiyor. Şu anlık özellikle bankacılık tarafındaki hareketi pozitif. Fakat biraz önce söylediğim gibi ama gerçek bir yükseliş için 1160 seviyesinin üzerindeki hareketleri takip ediyor olacağız. Bankacılık tarafındaki durumu özellikle ki Mayıs başında biliyorsunuz ki Nisan enflasyon verisini takip ediyor olacağız. Zirve noktanın enflasyon tarafında tam enflasyon kısmında nerede olduğunu çok fazla kestiremiyoruz. Ama görüldüğü zirve noktadan muhtemelen kademeli olarak aşağı yönlü bir hareket görülecektir diye düşünüyorum. Bu da tabii ki bankacılık tarafında yavaş yavaş alınma geçilebilecek bir nokta olarak karşımıza çıkabilir. Sanayi tarafındaki duruma baktığımız noktada ise olumlu tablo devam ediyor. Fakat birazcık daha hareketin sınırlandığını, yavaşladığını görebiliyoruz. Orada da özellikle harekete baktığımız noktada ise 2700 seviyesi önemli bir eşik. Yani bu seviyenin üzerinde tekrardan bir yükseliş hareketi gerçekleştirilmesi halinde ivmelenmesi tekrardan sanayi tarafının beklenebilir diye düşünüyorum. Şu anki harekette ise birazcık daha yatarlaşmanın olduğunu görebiliriz. Özellikle Mayıs ayı itibariyle ise sanayi, banka değişimi yani hisseler arasındaki değişim görülebilir diye düşünüyorum.
Türkiye gündemine bakalım. Merkez Bankası günüydü dün ve para politikası kurulu politika faizini %19'da sabit bıraktı. Karar metninde ilave sıkılaştırma vurgusu kaldırıldı. %5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizinin enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edileceği de belirtildi. Detaylara bakalım.
Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında ilk kez toplanan para politikası kurulu politika faizini %19'da sabit tuttu. Faize dokunmayan kurul karar metninde ise bazı değişikliklere gitti. Metinden daha önceki aylarda yer alan ilave sıkılaştırma vurgusuyla uzun bir müddet sıkı duruş ifadesi çıkarıldı. Buna karşın politika faizinin enflasyonun üzerinde belirleneceğine ilişkin mesaj dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli %5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir. Para politikası kurulu enflasyon üzerindeki olası risklere işaret ederek alınan kararın gerekçesini açıkladı. Talep ve maliyet unsurları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Mevcut parasal duruşun, krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin önümüzdeki dönemde belirginleşeceği öngörülmektedir. Bu doğrultuda kurul, politika faizini sabit tutarak sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir. Metinde yakalanacak fiyat istikrarının hem makroekonomik istikrar hem de finansal istikrar üzerinde yaratacağı etkiye de vurgu yapıldı. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.
Ve bu konuyla ilgili bir değerlendirme ekranlara taşıyacağız şimdi. İş Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin Merkez Bankası'nın kararını değerlendirdi. Talep koşullarının canlı seyrettiğine dikkat çekti Sezgin. Politika faizinin %19'un üstlerine çıkarılmasına ihtiyaç olmadığını belirtti. Aynı zamanda karar metnindeki değişikliklerle ilgili ise Merkez Bankası'nın ay sonu raporunun önemli olacağına dikkat çekti.
Biz biraz son dönemde de talep koşullarının hala canlı seyrettiğini verilerden görebiliyoruz. Hatta Merkez Bankası'nda metninde yer aldığı üzere kredi büyümesinde finansal koşulların sıkılaşmış olmasına rağmen, faizlerin yükselmiş olmasına rağmen kredilerin bir miktar önceki eğilimlerinin üzerine çıktığını da görüyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın yeni metninde bir önceki metnine kıyasla bu talep koşullarının enflasyonist etkilerine dair değerlendirmede ufak da olsa bir değişiklik yapılmasının ben bu şekilde yorumlanabileceğini düşünüyorum. Yani sonuçta bu vurguyu azaltmak aslında önümüzdeki dönemde eksiklaşma ihtimalinin çıkarılması, o cümlenin çıkarılmasıyla aslında birbiriyle paralel, birbirini tamamlayıcı nitelikte görülebilir. Ben eksiklaşma ifadesinin çıkarılmasını işin doğrusu, yani çıkarılmasaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Çünkü her ne kadar bizim kurum olarak bas senaryomuzda da ilave bir faiz arttırma olmasa da, yani biz zaten beklemiyoruz aslında %19'un üzerine politika faizin çıkarılmasını, böyle bir ihtiyaç da olacağını öngörmüyoruz şu şartlarda. Ama buna rağmen o metnin, o ifadenin orada olması enflasyonla mücadelede kararlılık göstergesi olarak piyasaya bir güven verir, güven tazeleyici olur. Risk biriminin düşmesine katkı sağlar. Dolayısıyla konması, yani muhafaza edilmesi daha faydalı olurdu görüşündeyim. Bir kayıp da yaratmazdı görüşündeyim. Ama bu şekilde uygun görülmüş. Dediğim gibi zaten biz bir faiz değişikliği beklemiyoruz. Ama sonuçta şunu da unutmamak lazım ki enflasyon açısından hakikaten zor bir dönemden geçiyoruz. Yani biraz emtia fiyatlarındaki yükseliş durulmuş olabilir. Ama hala Mart ayı enflasyonuna baktığımız zaman, son yayınlanan veri Mart ayı enflasyonuydu. Burada hizmet gruplarında örneğin önümüzdeki dönemde de biraz daha pandemi rahatlarsa, eğer tekrardan hizmet sektöründe faaliyetler açılırsa, bunun getirebileceği bir enflasyonist risk var maalesef. Enflasyon %17'leri aşacak önümüzdeki dönemde, öyle görünüyor Nisan ayında beklenen zirve. Yani böyle dönemler, hani enflasyonun nerede stabilize olacağını, nerede zirvesini yapıp döneceğini tam olarak kestiremediğimiz, hala belirsizliğin olduğu dönemler ve %5 hedefine de oldukça uzakta olduğumuz dönemlerde bir tık daha hani yukarı perdeden bir şahin bir mesaj vermek zarardan çok fayda getirir diye ben düşünüyorum. O anlamda kalması tabii daha iyi olurdu. Hayatımızda bir şey değiştirmeyecek olsa da, belki sizin de belirttiğiniz gibi enflasyon raporu ay sonunda yayınlandığında Merkez Bankası neden bu metni çıkardı, pardon bu ifadeyi neden çıkardı, belki bunu daha net anlatabilir.
Evet, Merkez Bankası'na ilişkin beklentileri aldıktan sonra devam ediyoruz Türkiye gündemiyle. Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren teklif mecliste kabul edildi. Buna göre ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı. Halen nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı günlük 50 liraya çıkarıldı. Ayrıca üreticinin tarımsal kredi borçları da yapılandırılıyor.
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle nakdi ücret desteğinin kapsamı genişletildi. Ücretsiz izin ve sigorta prim desteği verilen sektör sayısı arttırıldı. Listeye yiyecek içecek sektörünün yanı sıra internet kafe, spor, eğitim kursları, düğün salonlarıyla güzellik merkezleri gibi iş yerlerinin faaliyetleri de eklendi. Buna göre nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için günlük 50 lira ödeme yapılacak. Ayrıca hali hazırda nakdi ücret desteği alan kişiler için de ödeme tutarı 50 liraya çıkarıldı. Düzenlemeyle 2020 yılında %22 olarak uygulanan kurumlar vergisi oranı 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 olarak uygulanacak. Torba yasadan çiftçilere de müjdeli haber çıktı. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tasfiye olacak alacaklar hesaplarına aktarılmış tarımsal kredi borçları yapılandırılacak.
Merkezin yönetim bütçesi Şubat ayının ardından Mart'ta da fazla verdi. Mart'ta bütçe gelirleri 134.9 milyar lira, giderler ise 111.2 milyar Türk lirası oldu. Böylece 23.8 milyar lira bütçe fazlası oluştu. Yılın ilk çeyreğinde de bütçe 22.8 milyar lira fazla verdi.
Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılının ilk çeyreğini 22,8 milyar lira bütçe fazlasıyla kapattı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılı Mart ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Merkezi yönetim bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre %184,4 oranında artarak 134,9 milyar lira, bütçe giderleri ise %21,9 oranında artarak 111,2 milyar lira oldu. Bu rakamlarla bütçe 23,8 milyar lira fazla verdi. Aynı dönemde vergi gelirleri 77,4 milyar lira, faiz hariç bütçe giderleri 96,9 milyar lira, faiz dışı fazla ise 38 milyar lira olarak gerçekleşti. Mart ayı ile birlikte yılın ilk çeyreğinin bütçe performansı da ortaya çıktı. Ocak-Mart döneminde bütçe gelirleri %34,6 artışla 344,1 milyar lira, bütçe giderleri ise %12,6 artışla 321,3 milyar lira oldu. Bu dönemde bütçe 22,8 milyar lira fazla verdi.
Ve son maddeye bakalım. Konut satışları Mart'ta yükselişe geçti. %2,4 artarak 111.241 tane konut satışı gerçekleşti. Bu dönemde en fazla konut satılan il 22.000 ile yine İstanbul oldu. Yabancıya konut satışında ise %40'a yakın bir yükseliş kaydedildi.
Ocak ve Şubat aylarında düşüş gösteren konut satışları Mart'ta artışa geçti. Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayı konut satış istatistiklerine göre Türkiye genelinde toplam konut satışı %2,4 artarak 111.241 oldu. Bunların 21.815'ini ipotekli satışlar oluşturdu.
Konut satışlarında en çok payı İstanbul aldı. Mart ayında İstanbul'da tam 22.007 adet konut satıldı ve böylece İstanbul en çok konut satılan il oldu.
Toplam konut satışlarında 22.007 konut satışı ile ilk sırada İstanbul yer aldı. Onu 11.003 konut ile Ankara, 6.636 konut ile İzmir izledi. Konutların 33.365'i ilk defa satıldı. İkinci el konut satışlarında ise 77.876 konut el değiştirdi. Mart'ta yabancıya konut satışı da %39,9 oranında artarak 4.248 oldu. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı 663 konut ile İran vatandaşlarına yapıldı.
Nisan'da benim öngörüm yaklaşık, yani bunlar tabii tahminler, yani yaklaşık yine 110 bin, 120 bin civarında konutu yakalarız diye öngörüyorum ben toplamda.
Sırada dünya gündemi var. Birinci sırada Çin büyümesi dikkatleri çekiyor. %18,3'lük bir büyüme gerçekleşti. Beklentilerin biraz altında ama rekor bir seviye olduğunu söyleyebiliriz. 1993'ten bu yana, kayıtlar tutulmaya başladığından bu yana en yüksek veri. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde, birinci çeyrekte de rekor daralma gerçekleşmiş. Dolayısıyla burada bir baz etkisi karşımıza çıkıyor ve uzmanlar, ekonomistler aslında Çin ekonomisine bakarken bir yandan da çeyreklik bazda bakılması gerektiğini öne sürüyor. Tam olarak sağlıklı olup olmadığını anlayabilmek için. Ve çeyreklik bazda baktığımız zaman %0,6'lık bir büyüme kaydettiğini görüyoruz. Orada işte %3,2 beklentisi vardı. %1,4 de bir önceki çeyreğin büyümesiydi. Şimdi Çin ekonomisinin şöyle bir büyümesine baktığımız zaman aslında orada bazı endişeler de var şu an itibariyle. Örneğin yurt dışında Covid vakalarının yayılıyor olması Çin için bir endişe. Çünkü dünya ekonomisi işte ülkeler bazında her ne kadar gelişse de bu kadar grift, bu kadar global bir toplumdan, global ekonomilerden, globalleşmeden bahsederken toplamda bir sürü bağışıklığı olması gerekiyor. Dolayısıyla yeni vakalar Çin'i biraz endişelendiriyor. Bunun yanı sıra iç toparlanma istenilen düzeyde değil. Hizmet sektörü ve küçük işletmeler hala bazı sıkıntılarla karşı karşıya. Yani tam olarak riskler geçmiş gibi durmuyor. Örneğin The Guardian'ın şöyle bir manşetine baktığımız zaman rekor büyüme olarak adledilse de Çin ekonomisine ilişkin beklentiler işte çok muhteşem bir birinci çeyrek büyümesi olarak söyleniyor. Ancak işte çeyreklik bazda baktığımız zaman o kadar da muhteşem durmuyor. Şimdi ise Çin aslında bir noktadan sonra finansal disiplini sağlamak istiyor. Özellikle yöneticiler ve ekonominin pandemi öncesine gelmişken, yani pandemi öncesindeki seviyeleri görebiliyoruz şu an itibariyle. Teşvikler de bir yandan azalıyor. Bakalım işte faizle ilgili herhangi bir adım gelecek mi? Bunları da izleyeceğiz. Ama işte perakende satışlar ve sanayi üretimi büyümeyi destekledi gibi duruyor bugüne baktığımız zaman. Ve perakende satışlarda %34.2, sanayi üretiminde ise %14.1'lik bir artış söz konusuydu. Ve şimdi geçelim ikinci başlığımıza. Çin'deki ekonomik verilerin ardından küresel halka arz sayısı ilk çeyrekte %85 artarak 460 olarak gerçekleşti. Bütün dünyada aslında halka arzlarda bir yükseliş olduğunu gözlemlemek mümkün oluyor. Biraz pandemi etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bununla ilgili şimdi haberimizi izleyelim, devam edeceğiz.
Küresel likidite bolluğuyla halka arzda 20 yılın en verimli ilk çeyreği yaşandı. Denetim ve danışmanlık şirketi Ernst & Young'un raporuna göre dünya genelinde halka arz sayısı 2021'in ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %85 artarak 460'a çıktı. Böylece işlem sayısı bakımından son 20 yılın en başarılı dönemi yaşandı. Birinci çeyrekte halka arzlar yoluyla elde edilen gelir 105.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Gelirlerde 2020'nin aynı dönemine göre %271 yükseliş kaydedildi. Raporda halka arzlardaki ivme artışının nedeni finansal sistemlerdeki bol likiditeye bağlandı. Teknolojide hızlanan gelişme, salgının harekete geçirdiği yeni ekonomi şirketleri, spekülatif işlemler ve bireysel yatırımı daha erişilebilir hale getiren platformlarında bu artışa katkı sağladığı belirtildi. Teknoloji şirketleri birinci çeyrekte halka arzlara öncülük etti.
Ve Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki ilişkiler yakından takip ediliyor. Biden hükümeti, Biden yönetimi göreve geldiğinden bu yana aslında bu kez Trump'ın aksine asıl hedef Çin değil Rusya gibi söylemlere dahi yol açıyor aslında bu politikalar. Ve 2018'den bu yana en sert yaptırımlar uygulandı. En sert yaptırım paketi açıklandı. 14 Haziran itibariyle Rusya tarafından ihraç edilen tahviller için ABD finans kuruluşlarının birinci piyasa katılımı yasaklanmış oldu. Aynı zamanda bir dizi isme de direkt olarak seyahat yasakları getirildi. Bunlar önemli ama piyasa etkisi nasıl olduğu, detaylarda başka neler var, haberimizi de izleyelim.
Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında tansiyon yüksek. Ukrayna gerilimi dolayısıyla birbirine tehditkar tonlamalarla uyarılar yollayan taraflar kılıçları çekmeye başladı. Biden yönetimi 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları ve federal kurumlara yapılan siber saldırılardan sorumlu tuttuğu Rusya'ya karşı bir dizi yaptırım kararı aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, siber saldırı girişimi ve başkanlık seçimlerine müdahale ile bağlantılı 16 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı. Ayrıca 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışan 16 yayın kuruluşuna da yaptırım uygulanacak. Başkan Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri hükümetine Rus ekonomisinin herhangi bir sektörüne yaptırım uygulama yetkisi veren bir icra emri çıkardı. Hükümetin bu yetkiyi Moskova'yı cezalandırmak amacıyla borç verme kabiliyetini kısıtlamak için kullanması bekleniyor. Biden, 14 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri finans kuruluşlarının ruble cinsinden Rus devlet tahvilleri için birincil piyasada yer almasını yasakladı. Rus istihbarat servisinin siber eylemlerini desteklediği belirtilen 6 teknoloji şirketi de yaptırım listesine alındı. Bilgisayar korsanları geçen yıl SolarWind isimli şirketin sunucuları üzerinden Hazine, Adalet ve Eyalet Bakanlıkları dahil olmak üzere 18 bin federal hükümet ve özel şirket verisini ele geçirdi. Dünyanın gördüğü en büyük ve en karmaşık siber saldırı olarak nitelenen SolarWind ataklarından Biden, Rusya'yı sorumlu tutuyor. Rusya ise iddiaları reddetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın bu tavrının bedeli ağır olacak. Yanıtı yakın zamanda sert şekilde vereceğiz açıklamasını yaptı. Rusya Maliye Bakanlığı ise tahvil ihraçları konusunda esneyiz. Ruble cinsinden tahvil ihraçları 14 Haziran'dan sonra da devam edecek dedi.
Tokyo Olimpiyatları iptal edilecek mi? Aylardır devam eden tartışmalarda hala bir sonuca varılamadı. Japon uzmanlar yine uyarıda bulundu. Yetkililer koronavirüs nedeniyle oyunları iptal etmek zorunda kalabileceklerini söyledi. Japonya'da son haftalarda özellikle başkent Tokyo ve Osaka'da koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor. Durumdan endişe duyan hükümet, Osaka'dan geçmesi planlanan olimpiyat meşalesinin taşınması törenini de son anda iptal etmişti. Toshihiro Nikai, katıldığı bir televizyon programında olimpiyatların iptali olasılığı ile ilgili bir soruya yanıt verdi. Oyunların virüsün yayılması için uygun ortam sağlayacağının anlaşılması durumunda olimpiyatların bir anlamının kalmayacağını söyledi. Nikai, iptal opsiyonu doğal olarak hep masada olacak dedi. Geçen yıl ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın bu yıl 23 Temmuz'da başlaması planlanıyor. Geçtiğimiz günlerde alınan karar gereğince olimpiyat oyunlarına Japonların dışından izleyici kabul edilmeyeceğini duyurmuştu. Podcast dinle.